Ayrım 11.
Bir an durdu, gelenleri tanıdı. Bunlar Bayan Hanebo ile işçi mahallesini görmeye getirdiği konuklarıydı. Göğsü nişanlarla dolu bey ile kürk mantolu hanımdı. Maho kadın kahveyi geri verince Piorenne kadın "Ah ne diye zahmet ettin?" diye haykırdı. Hiç acelesi yoktu. Piorenne kadın 28 yaşındaydı. Esmer, basık alınlı, iri gözlü, küçük ağızlı bu kadın işçi mahallesinde güzel bir kadın sayılıyordu. Üstelik de hoppa mı hoppaydı. Bir dişi kedi kadar temizdi, göğsü hiç bozulmamıştı. Çünkü hiç çocuk doğurmamıştı. Madende can veren bir kazmacıdan dul kalan annesi Brul kadın kızını bir fabrikaya yerleştirmiş ve onu bir madenciyle evlendirmemeye yemin etmişti. Ama kızı kalkıp üstelik de dul ve 8 yaşında bir de kızı olan Pioron'la evlendiğinden beri Brul kadın bir türlü yatışmak bilmiyordu. Adeta burnundan soluyor, ateş püskürüyordu. Bununla birlikte bütün dedikodulara, kocasının geniş yürekliliği, kadının aşıkları konusunda anlatılanlara karşın aile pek mutlu yaşıyordu. Bir metelik bile borçları yoktu. Haftada iki kez eve et giriyordu. Ev öylesine tertemizdi ki tencereleri ayna gibi kullanabilirdiniz. Üstelik de talihlerinden koruyucular sayesinde işletme Pioren kadının evinde şekerleme bisküvi satmasına izin vermişti. O da şeker ve bisküvi kavanozlarını pencerenin arkasında iki tahta raf üzerinde sergiliyordu. Böylece günde 6-7, pazar günleri kimi zaman 12 meteliğe kadar kazanç sağlıyordu. Ve bu mutlu yaşam içinde erkeğinin öcünü işverenlerden almaya ant içen ve devrimci öfkesiyle avaz avaz bağıran Brul kadınla bütün aile kavgalarında kabak başına patlayıp sık sık tokat yiyen küçük Lidi'den başka dertleri yoktu. Pioren kadın Estelle gülücükler yaparak "Ne kadar da toplamış?" dedi. Maho kadın da "Ah ah bilsen bana neler çektiriyor" diye yanıt verdi. "Çocuğun olmadığı için çok mutlusun doğrusu. Hiç olmazsa evin temiz durur." Kendi evi derli toplu olmasına ve her cumartesi silip süpürmesine karşın temizliğin dışında zerafeti, büfenin üzerinde yaldızlı vazoları, bir aynası, çerçeveli üç resmi bulunan aydınlık, pırıl pırıl temiz odaya hamarat bir ev kadınının kıskanç gözleriyle bakıyordu. O sırada evdekilerin hepsi kömür ocağında olduğundan Pioren kadın kahvesini tek başına içiyordu. "Benimle bir fincan kahve içersin artık," dedi. "Yok teşekkür ederim, şimdi içtim de geldim." "Olsun varsın, ne zararı var?" Gerçekten de hiç zararı yoktu. Ve ikisi karşılıklı oturup ağır ağır kahvelerini içtiler. Şeker ve bisküvi kavanozlarının arkasından bakışlarını karşıdaki evlere dikmişlerdi. Bunların pencerelerinde sıralanan perdelerin beyazlığı ev sahiplerinin temizlik ve titizlik derecesini ortaya koyuyordu. Lavakların perdeleri çok pisti. Paçavradan farkları yoktu. Sanki tencerelerin dipleri bunlarla silinmiş gibiydi. Pioren kadın "Böyle bir pislik içinde nasıl yaşanır bilmem ki" diye mırıldandı. Bu sözlerden yüreklenen Mahot kadın artık açtı ağzını yumdu gözünü. Bir türlü susmak bilmedi. Ah ah Botolop gibi bir kiracısı olsaydı ev nasıl çekip çevrilir o zaman görürlerdi. İşini bilen bir kadın için kiracı bulunmaz bir nimetti doğrusu. Ne var ki adamla yatmak doğru değildi. Ama kadın da pek haksız sayılmazdı hani. Kocası gece gündüz içiyor, karısını dövüyor, Monsö'deki çalgılı kahve şarkıcılarıyla düşüp kalkıyordu. Pioren kadının yüzü büyük bir tiksintiyle buruştu. Bu şarkıcı kızlar her türlü hastalığı bulaştırırlardı adama. Josel'de böyle bir kız vardı. Bütün madene hastalık bulaştırmıştı. Benim asıl şaştığım da oğlunun bunların kızıyla düşüp kalkmasına göz yummuş olman. Ah ah onlara engel ol da göreyim seni. Bahçelerimiz yan yana. Yazın Zakari ile Filomen leylakların arkasında hep burun burunaydılar. Arabalığın üzerinden hiç çekinmezlerdi. Ne zaman kuyudan su çekecek olsak onları orada yakalardık. İşçi mahallesinde iç içe yaşamanın ortak öyküsüydü bu. Kızlarla oğlanlar birlikte baştan çıkıyorlardı. Hava kararır kararmaz onların deyimiyle kızlarını hemen arabalığın alçak ve eğik damına yapıştırıyorlardı. Bütün vagon itici kızlar Rikuan'lara ya da buğday tarlalarına gitmeye üşendikleri zaman ilk çocuklarını burada gebe kalıyorlardı. İşler genellikle tatlıya bağlanıyor. Gençler kısa bir süre sonra evleniyorlardı. Yalnız delikanlılar bu işe çok erken başlayınca analar kızıyordu. Çünkü evlenen çocuğun eve yardımı dokunmuyordu artık. Pioren kadın akıllı akıllı, senin yerinde olsam bu işi burada bitirirdim diye sürdürdü. Senin Zakari'nin ondan iki çocuğu oldu bile. Daha uzağa gidip pekala nikahsız yaşamayı sürdürürler. Nasıl olsa paradan hayır yok artık. Maho kadın fena halde öfkelenerek ellerini uzattı. Bak beni dinle, eğer gidip de nikahsız yaşamaya kalkarlarsa onları lanetlerim. Zakari bana ve babasına saygı göstermek zorunda değil mi? Bize onca emeğe ve bir sürü masrafa mal oldu değil mi ya? Öyleyse başına bir kadın derdi açmadan önce bize borcunu ödemesi gerek. Çocuklarımız hemencecik, elleri ekmek tutar tutmaz başkaları için çalışmaya başlarlarsa bizim halimiz nice olur? Ha söylesene, geberip gidelim daha iyi. Bununla birlikte biraz yatıştı. Ben öyle genel olarak söylüyorum, bunu ileride düşünürüz. Kahven oldukça sert, bütün gerekenleri kararınca koymuşsun. Ve böylece bir çeyrek daha başka şeylerden söz ettikten sonra Maho kadın daha erkeklerin çorbasını hazırlamadım diye haykırarak apar topar kalktı. Dışarıda çocuklar okula dönüyordu. Birkaç kadın kapılarının önüne çıkmış, konuklarına işçi mahallesini gezdiren Bayan Hanoba'ya bakıyordu. Bu ziyaret yavaş yavaş bütün köyü ayaklandırmaya başlamıştı. Tesviyeci bile bir an elindeki çapayı bıraktı. İki tavuk korkuyla bahçelere kaçtı. Maho kadın tam evinin önünde Lavak kadınla burun buruna geldi. Kadın işletmenin hekimi Doktor Van der Hangen'i geçerken yakalamak için evinden fırlamıştı. Kısa boylu, hep aceleci olan, işinin çokluğundan hastalarına yolda ayaküstü bakan bir insandı bu doktor. Lavak kadın, "Doktor bey," diyordu. "Geceleri hiç uyuyamıyorum, her yanım ağrıyor. Bunu size uzun boylu anlatmam gerek." Doktor hepsiyle senli benli konuşurdu. Durmadan yanıt verdi. "Beni rahat bırak, çok kahve içiyorsun." Bu kez de Mahot kadın atıldı. "Aman doktor bey, bir gün gelip şu kocama bir baksanız. Bacaklarının ağrısı geçmedi." "Geceleri onu çok yoruyorsun, ondan oluyor. Rahat bırak beni." İki kadın kaçıp giden doktorun arkasından baka kaldılar. İki komşu umutsuzca omuz siktikten sonra Lavak kadın "İçeri girsene," dedi. "Bir yığın yeni haber var bende. Hem de biraz kahve içersin, daha yeni pişirdim." Bir hayli direnen Mahot kadın sonunda boyun eğdi. "Aman canım, hatırı kırılmasın. Bir fincan kahveden ne çıkar ki?" ve girdi. Oda pislikten kapkaraydı. Döşeme ve duvarlar yağ lekesi içindeydi. Büfeyle yemek masası kapkara pislik bağlamıştı. İyi temizlenmeyen bir evin pis kokusu insanın genzini yakıyordu. 35 yaşında olmasına karşın hiç yaşını göstermeyen Botelop ocağın yakınına yerleşmiş, iki dirseği masaya dayamış, burnu önündeki tabaktan iri yarı insanların dinginliğiyle çorbasını kaşıklıyordu. O sırada Filomen'in 3 yaşına basan ilk oğlu Aşil de obur bir hayvanın sessiz ve yalvaran bakışlarıyla onu seyrediyordu. Kumral sakalla çevrelenmiş yumuşacık yüzüyle kiracı ara sıra tabağındaki etten bir parçayı çocuğun ağzına tıkıveriyordu. Lavak kadın kahve ibriğine şeker atarken "Şekeri önceden atayım da öyle içelim," dedi. Kadın kiracısından 6 yaş daha büyüktü. Korkunç derecede çirkin ve yıpranmış bir kadındı. Göğsü karnının üzerine, karnı da butlarının üzerine sarkmıştı. Kırçıl kıllarla dolu hayvan bir suratı, hiç tarak yüzü görmemiş saçları vardı. Botelop tıpkı içinden saçlar çıkan çorba ve çarşafları 3 ayda bir yıkanan yatağı gibi ince eleyip sık dokumadan kadını da kabullenmişti. Kiraya kadın da dahildi. Kocası sık sık hesaplar düzgün oldu mu dostluklar bozulmaz demekten hoşlanırdı. Lavak kadın "Sana anlatacaklarım vardı," dedi. "Dün Pioren kadını Bastesua mahallesinin oralarda dolanırken görmüşler. O bildiğin bey de Resenuar'ın arkasından onu bekliyormuş. İkisi birlikte boyunca sıvışıp gitmişler. Hı? Ne dersin buna? Güzel değil mi? Evli bir kadın. Maho kadın da elbette canım dedi. Pierron bununla evlenmeden önce işçi başına tavşan verirdi. Şimdi karısını ödünç vermek daha ucuza geliyordur ona. Botelop gürültülü bir kahkaha kopardı ve yemeğin salçasına bandığı bir parça ekmeği Aşil'in ağzına attı. İki komşu Pierron kadın konusunda ağızlarına geleni söylüyorlardı. Hiç de öyle ahım şahım bir güzelliği olmayan sıradan aşiftenin biriydi. İşi gücü sabahtan akşama kadar ağzını burnunu yüzünü gözünü incelemek, habire yıkanmak, kremler sürünmekti. Aman canım, bütün onlar kocasının bileceği işti. Ama ne derler hani, galiba bulaşık kap tatlı oluyordu. Öyle gözü doymaz adamlar vardı ki ağızlarından aferin koparabilmek uğruna şeflerinin kıçını bile silerlerdi. Dedikoduyu ancak Filomen'in son çocuğu 9 aylık Desire'yi geri getiren bir komşunun gelişiyle kesebildiler. Filomen yemeğini ayıklama yerinde yediği için komşularla anlaşmıştı. Çocuğu oraya yanına götürüyorlar. O da bir süre için kömürlerin üzerine oturup çocuğunu emziriyordu. Maho kadın kucağında uyuyan Estelle bakarak "Benimkini bir saniye bile bırakamıyorum. Hemen yaygarayı koparıyor." dedi. Ama bir süreden beri Lavak kadının gözlerinde okuduğu uyarıdan çıkışmadan kendini kurtaramadı. "Bana baksana, bu işe bir son versek iyi olacak artık." İki ana önceleri üzerinde konuşmaya gerek görmeden İşi evlenmeyle sonuçlandırma konusunda anlaşmışlardı. Zakari'nin anası oğlunun 15 günlük ücretini daha uzun süre elinden kaçırmamak istiyor. Filomen'in anası da kızının kazancını yitirme fikrine pek öfkeleniyordu. Hiç acelesi yoktu. Hatta Filomen'in anası tek çocuğu olduğu sürece küçüğü yanında alıkoymayı yeğlemişti. Ama oğlan büyüyüp de yiyip içmeye başlayınca, üstelik bir de ikinci çocuk dünyaya gelince zararlı duruma düşmüştü. Şimdi şiddetle evlenmelerini istiyordu. Zakari artık ipin ucunu kaçırdı diye sürdürdü Lavak kadın. Artık onu hiçbir şey durduramıyor. Söyle bakalım, nikah ne zaman? Maho kadın sıkıntıyla bu işi yaza erteleyelim diye yanıt verdi. Bütün bu olup bitenler çok can sıkıcı. Birlikte yaşamak için evlenmeyi bekleyemezlermiş gibi. Şerefim üzerine söylüyorum, eğer Catherine'in böyle bir halt karıştırdığını işitsem onu kendi ellerimle boğardım. Lavak kadın omuzlarını silkti. Hadi canım sen de, nasıl olsa o da aynı yolun yolcusu. Botolop kendi evinde bulunan bir adamın rahatlığıyla ekmek aramak için yemek dolabını karıştırdı. Lavak'ın çorbasına konacak sebzeler, patatesler ve pırasalar masanın bir ucunda sürünüp duruyordu. Yarı ayıklanmış, bitmez tükenmek bilmeyen dedikodular arasında belki 10 kez ele alınıp geri bırakılmışlardı. Bu arada kadın yeniden işe koyulduğu bir sırada pencereye koşmak için bıçağı gene elinden atmıştı. Nedir bu böyle? Bak hele, Bayan Hennebo birileriyle gelmiş. İşte şimdi de Pierron kadının evine girdiler. Bir anda ikisi de her şeyi unutup yeniden Pierron kadını çekiştirmeye koyuldular. Oh be, iyi doğrusu. Kadının evinden hiç insan eksik olmuyordu. İşletme birilerine işçi mahallesini göstermek istediği zaman temiz, tertipli olduğu için hemen onun evine götürürlerdi. Ama gelenlere işçi başıyla bunun arasındaki öyküler anlatılmıyordu hiç kuşkusuz. İnsanın 3000 frank kazanan, gül gibi evlerde oturup iliği kemiği ısınan sevgilileri oldu mu, üstelik onlardan kucak dolusu armağanlarda aldı mıydı, evi de tertemiz olurdu elbette. Dıştan temizdi ama altı hiç de temiz değildi. Onları pek karıştırmamalıydı. Konuklar karşıki evde bulunduğu sürece kadınlar hep komşularını çekiştirdiler. Lavak kadın en sonunda işte çıkıyorlar bak dedi. Çevreyi dolaşıyorlar. Aa, baksana ayol, galiba senin eve gidiyorlar. Mahut kadının etekleri tutuştu. Acaba Ezire masayı toplayıp üzerini sildi mi ki? Ya çorba? Kendi çorbası da daha pişmemişti. Şöyle ağzın içinde yarım yamalak bir hoşça kal geveleyip koşarcasına kalktı. sağa sola bakmadan kendini evine attı. Neyse ki her şey pırıl pırıldı. Azire büyük bir ağırbaşlılıkla önüne bir bez bağlamış, annesinin geciktiğini görünce hanım hanım çorbayı hazırlamaya başlamıştı. Bahçedeki son pırasaları koparmış, kuzu kulağı toplamış, işte şimdi de bu sebzeleri temizliyordu. O sırada da ateşte oturttuğu kocaman bir kazanda döndüklerinde erkeklerin yıkanmaları için su ısıtıyordu. Henry ile Leora da nasılsa kendilerini eski bir dergiyi yırtmaya kaptırmışlar, pek uslu duruyorlardı. Bonmort baba sessiz sedasız piposunu tüttürüyordu. Mahut kadının soluk almasına zaman kalmadan Bayan Hannibal kapıyı çaldı. İzin verirsin değil mi kadınım? 40 yaşının görkemli olgunluğu içinde hafifçe ağırlaşmış, uzun boylu, sarışın bir kadındı. Erimiş bal rengi ipekli giysisini, üzerine geçirdiği siyah kadife pelerini kirletme korkusunu pek belli etmeksizin gönül alıcı bir çabayla gülümsüyordu. Konuklarına girin girin lütfen dedi. Kimseyi rahatsız etmiyoruz. Nasıl? Burası da tertemiz değil mi? Ve bu kadıncağızın tam 7 çocuğu var. Bütün işçi evlerimiz böyledir. Daha önce de söylediğim gibi işletme bu evleri ayda 6 franga kiraya veriyor onlara. Zemin katta geniş bir oda, yukarıda 2 yatak odası, bir bodrum, bir de bahçe. Sabahleyin Paris treninden inen göğsü nişanlarla süslü beyle, kürk mantolu hanım dalgın dalgın bakıyorlardı. Kendilerini yadırgatan bu ansızın karşılaştıkları şeylerin şaşkınlığı yüzlerinde okunuyordu. Bir de bahçeleri var demek diye yineledi kürk mantolu hanım. İnsan burada seve seve yaşar. Ne sevimli değil mi? Bayan Hannibal, kendilerini yakacaklarından fazla kömür veriyoruz diye sürdürdü. Haftada 2 kez bir doktor onları muayene eder. Yaşlandıkları zaman da ücretlerinden kesinti yapılmamasına karşın aylık bağlanır kendilerine. Hayran kalan bey, burası bir yeryüzü cenneti. Gerçek bir bolluk ve düşler ülkesi diye mırıldandı. Mahut kadın birer iskemle getirmek için atılmıştı. Hanımlar istemediler. Bu sürgün yaşamının can sıkıntısı içinde hayvan göstericisi rolüyle bir an oyalanan Bayan Hannibal artık sıkılmıştı. İçine girmeyi göze aldığı evlerin seçkin temizliğine karşın her yana sinmiş tatsız pis yoksulluk kokusundan hemen iğrenmeye başlamıştı. Hemen burnunun dibinde acı çeken, sefalet içinde yüzen bu emekçi halkla zerre kadar ilgilenmeden kulaktan kaptığı cümle kırıntılarını yineleyip duruyordu. Kürk mantolu hanım o soluk saman renkli karma karışık saçları ve kocaman kafalarıyla korkunç derecede çirkin bulunmasına karşın ne güzel çocuklar diye mırıldandı. Maho kadın çocukların yaşını söylemek zorunda kaldı. Ayıp olmasın diye ona Esther konusunda da sorular yönelttiler. Bonmort baba büyük bir saygıyla piposunu ağzından çekmişti ama gene de 40 yıl maden ocağında harap olan kas katı kesilmiş bacaklarıyla, çökmüş bedeni ve toprak rengini almış suratıyla herkesi kaygılandırıyordu. İşte tam o sırada korkunç bir öksürük nöbetine tutuldu. Kapkara balgamın konukları rahatsız edeceğini düşünerek tükürmek için dışarı çıkmayı yeğledi. Azire büyük ilgi gördü. Belindeki önlüğüyle ne sevimli bir ev hanımıydı bu. Yaşına göre böyle akıllı, becerikli bir kızı olduğu için anneyi kutladılar. Hiç kimse kamburundan söz etmedi. Sıkıntılı, acımaklı bakışları hep zavallı küçük sakat kıza çevriliyordu. Bayan Hannibal en sonunda şimdi artık Paris'te bizim işçi mahallelerini sorarlarsa rahatça yanıt verebilirsiniz dedi. Hiçbir zaman bundan fazla gürültü olmaz. Ataerkil geleneklere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Gördüğünüz gibi hepsi de sağlıklı ve mutlu. Temiz ve dingin havasından yararlanmak için gelip dinlenebileceğiniz, kendinizi toparlayabileceğiniz bir yer burası. Göğsü nişanlarla dolu bey son bir hayranlık gösterisi içinde harika, harika diye haykırdı. Panayırlardaki mucizeler çadırından çıkarmışçasına evden ağızları kulaklarında çıktılar. Onları geçiren Maho kadın da kapının eşiğinde kala kaldı. O sırada ötekiler ise yüksek sesle konuşa konuşa yavaş yavaş geri döndüler. Sokaklar kalabalıklaştı. Ziyaret haberini işiterek kapı önlerine üşüşen kadın topluluklarının arasından geçmek zorunda kaldılar. Lavak kadın da merakla koşup gelen Pioren kadının kapısının önünde durmuştu. Her ikisi de hiç hoş olmayan yapay bir şaşkınlık taslıyorlardı. Ne oluyor kuzum? Bu gelenler gece Maholar'ın evinde mi yatmak istiyorlardı? Pek hoş bir şey değildi. Bütün o kazandıkları parayla gene de ellerinde avuçlarında metelik bile yok. Elbette canım, insanın o kadar kötü alışkanlıkları olursa. İşittiğime göre Pioland'daki efendilerinden para dilenmeye gitmiş. Magra da bunlara ekmek vermeye önce yanaşmamış ama sonra vermiş. Magra'nın insana nasıl mal verdiğini hepimiz iyi biliriz. Karşılığını bundan mı alacak sanıyorsun? Yok, hayır. İnsanın pek yürekli olması gerekirdi. Magra bütün bunların karşılığını Catherine'den alıyor. Ah, buraya bak. Demin karşıma geçip de Catherine'in birisiyle bir halt karıştırdığını işitirsem onu kendi ellerimle boğarım demez mi bana? Sanki sırık şaval kızı çoktan arabalığın üstüne atmamış gibi. Şşt, konuklar geliyor. Bunun üzerine Lavak kadınla Pioren kadın sakin sakin, fazla meraklı görünüp de kabalık etmeden göz ucuyla konukların evden çıkışını gözetlemekle yetindiler. Sonra da hala Estelle'i kucağında gezdiren Maho kadınla göz göze gelerek aceleyle yanlarına çağırdılar. Sonra da üçü birlikte hiç kıpırdamadan gözlerini Bayan Hanabo'nun konuklarının iyi giyimli sırtlarına dikip uzaklaşmalarını seyrettiler. Birikiler 30 adım kadar ya gitmiş ya gitmemişti ki dedikodu daha da şiddetle yeniden başladı. Sırtlarını amma da pahalı şeyler giymişler. Satsanız belki de kendileri o kadar etmez bunların. Elbette ya. Öbürünü tanımıyorum ama bizim buralı olana metelik bile vermem ben o hantal vücuduyla. Öyle şeyler anlatıyorlar ki. Nasıl, neler anlatıyorlar söylesene. Bir sürü aşığı varmış, daha ne olsun. Önce mühendis. Şu sıska bastı bacak mı? Oho, o kadar minicik ki kadının çarşafların arasında yitirir. Kadın bundan hoşlanıyorsa sana ne? Ben öyle hep iğrenmiş suratlar takınan, bulunduğu yerden hiçbir zaman hoşlanmazmış gibi davranan hanımlara hiç güvenmem. Şuna bak hele, hepimizi hor görürmüşçesine nasıl da sırtını çeviriyor. Yakışıyor mu yani bu şimdi? Konuklar hala konuşa konuşa ağır ağır yürürlerken yolun üzerinde kilisenin karşısında bir araba durdu. Vücuduna sımsıkı oturan kara bir redingot giymiş, koyu esmer tenli, sert ve ciddi yüzlü, 48 yaşlarında bir adam indi. Lavak kadın sanki işitilmekten korkuyormuşçasına sesini alçaltarak kocası diye fısıldadı. Müdürün 10.000 işçisinde yarattığı saygılı korkuya kapılmıştı ansızın. Gerçekten de bal gibi boynuzlu bu adam. Şimdi artık bütün işçi mahallesi sokağa dökülmüştü. Kadınların merakı gittikçe artıyordu. Küçük kümeler birbirlerine yaklaşıyor, büyük bir kalabalık oluşturuyordu. Bu arada sümüklü çocuk sürüleri ağızları bir karış açık kaldırımlarda sürünüyordu. Bir ara okul duvarının üzerinden uzanan öğretmenin soluk yüzünü de gördüler. Bahçelerin ortasında toprak belleyen adam gözleri fal taşı gibi açılmış, ayağı belin üzerinde kala kalmış.